Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, yeni bir tasavvuf ve insan psikolojisi programında karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi Ali Rıza Bayzan hocamız ve ben Deniz Süleyman Denin. Tasavvufla psikolojiyi birleştirip günlük problemlerimize tasavvuf kültüründen çözümler üretmeye çalışıyoruz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk Üstadım.
Hakikaten hocam yani geçen hafta da çok güzel konulara girdik. Yani bizim Allah dostları, büyük sufiler her biri bir ruh doktoru olduğu için
evet.
Sevgi nasıl artırılır? Yani şimdi pek çok hocam kitapla var piyasada. Sevginin 5 dili, sevginin bilmem 10 dili.
Evet.
Yani sevgi nasıl artırılır? Hadisler ve Kur'an'da ve bizim sufilerde hocam bu fazlasıyla var. Tek sıkıntımız bunu günlük dile aktaramıyoruz.
Evet.
İnsanların anlayacağı psikolojik
dile. Şimdiki dile çevirmek lazım.
Orada sıkıntı yaşıyor sanki
evet,
hocam.
İnsanların anladığı lisanla konuşmak bizim geleneğimizin şeyi aslında ilkesi. Orada özel çaba harcamak lazım.
Hocam şöyle bir şey diyebilir miyiz? Yani sevmek demek fedakarlık demektir. Karşımızdaki insanın bir şekilde yani manevi gelişimine, maddi gelişimine katkıda bulunmak demektir.
Evet yani sözde kaldıktan sonra bir şey ifade etmiyor ki. Yani o hayat bulmalı, varlık bulmalı. Dediğiniz gibi bir şeyleri feda edemiyorsak o zaman yani sevgi sadece sözde var demektir yani.
Hocam özellikle ailede bu sevgi meselesi bugün çok da yanlış anlaşılıyor sanki. Yani bazı insanlar diyorlar ki işte özellikle hanımlar işte bana eşim bir bilezik aldı, kolye aldı falan. Çiçek aldı. Hep böyle çok sembolik şeylere indirgiyorlar. Adam belki bir ay hiçbir iş yapmıyor eşi için. Bir çiçek evet. Alınca sanki çok büyük, o da güzel bir şey. Hani böyle her gün katkıda bulunmak olabildiğince yani. Komşumuza, çocuğumuza, etrafımızda kimler varsa.
Yani zaten şey olunca hocam, bir şey doğal akışından çıktığı zaman ne oluyor? Onu ara ara şey hale getiriyorsun, bir şov haline getiriyorsun yani. Şimdi şey öyle oluyor, işte sevgiyi kendi akışında yaşayamıyorsun, sevgililer günü icat ediyorsun. Anne babayla ilgili doğal akışında sürdüremiyorsun. Anneler babalar günü oluyor. Nedir? Sadece o günde yoğunlaşıyorsun yani. Bu modern ve postmodern zamanlardaki insanların parçalanmış halini gösteriyor yani.
Maalesef.
Yoksa aslında bütün bunlar yaşamın akışı içerisinde karşılık bulması gereken şeyler yani.
Tabii olması lazım. Hani
evet.
Anne babayı yani yılda bir kere değil belki her gün
evet.
Her an işte yanlarında olmak gibi. Şimdi hocam en son geçen hafta şu konuya gelmiştik. Yani gerçekte sevilmeye layık olan tek varlık, yegane varlık Rabbimizdir. Bütün bu iyilikleri en fazla hatta karşılık bile yani bir karşılaştırma bile götürmez.
Evet.
Yani falancanın bana verdiği bir çayla Allah'ın verdiği bir nefes bir değil. Kaldı ki hatırlarsanız daha evvel onu da konuşmuştuk. Bize bir ufak iyilik yapanı da Allah yaratmış. Yani bizim babamızın kalbinde o sevgiyi Allah koymuş.
Evet.
Koymasaydı anne babamız belki bizi pişirip yerdi yani. Hani Allah göstermesin evet. Öyle bir nizam olsaydı olurdu hocam. Yani.
Hayvanlar aleminde kendi yavrusunu yiyen pek çok canlı var yani.
Hocam eşini yiyen şeyler var. Bu ne o örümcekler eşini yiyor.
Peygamber devesi mesela eşini yiyor. Yani birlikte olduktan sonra kaçamazsa gitti yani.
O yüzden biz Allah'a hamd edelim ki Rabbimiz bizi insanı mükerrem yaratmış. Şartlarımız da güzel yaratmış hayır, hocam.
Yani biz nimetlerin de nimet olduğunun farkında değiliz. Mesela diyelim ki ay orada duruyor yani. Ama mesela ay olmasa hocam dünya eksenindeki bu eğiklik olmaz. Bu eğiklik olmayınca da dört mevsim olmuyor. Tek mevsim oluyor.
Hocam bilmem kaçıncı bilmediğimiz bir yerdeki bir galaksi olmasa belki güneş sistemi çökecek.
Yani.
Bilemiyoruz ki.
Evet çünkü bütün evren Allah öyle yaratmış ki her şey birbirini tamamlayan birbiriyle kader birliği halinde olan şeyler. O bakımdan bir Andromeda galaksisi de bizim için bir şeydir. Nimettir.
Sadece belki biz bilmiyoruz sebebini.
Sebeplerini bilmiyoruz. Şu anda işte bilim bu sırları yavaş yavaş çözüyor yani.
Evet ama tabii hocam kıyamete kadar bu sırları çözsek belki milyarda birini bile evet. Anlayamayacağız.
Yani Allah hayret kelimesi, hayranlık kelimesiyle hayret kelimesi aynı kökten değil mi hocam?
Evet hocam.
Yani Allah bizi hayret ettiriyor ki
hatta
hayranlığımız artsın yani
tasavvufta Allah'a. Bu yüksek bir makam.
Yani değil mi? Hayret
Allah'a
makamı.
Allah'a hayret makamı artık ya Rabbi senin bu ilmin, hikmetin,
karşısında
güzelliğin karşısında
yani.
Artık benim yapacak hiçbir şeyim kalmadı, teslim oluyorum ya Rabbi. Hani insanın diyor, kendini okyanusa teslim etmesi gibi.
Yani cahil cesurdur misal hocam şey de, cahil aynı zamanda da hayretsiz insan ama cehaletten kurtulurca hayreti artıyor. Hayreti arttıkça Allah'a olan hayranlığı artıyor.
Yani bir cahil sabah kalkar, güneşi görür, hiç etkilenmez. Ne yapalım? Doğduysa bana ne?
Yani.
Şey, halbuki bir gün gelmese, bütün insanlık, bütün imkanlarımızı seferber etsek, güneşin bir saatlik belki enerjisini karşılama imkanımız yani yok. Ne bileyim işte anne babasını normal görür, eşini sıradan görür, çocuklarını hiç böyle bir mucize değil de,
aynen öyle.
Hatta baş belası görür ne bileyim.
Şimdi her şeyi sıradanlaştırıyor hocam insan. Dediğiniz gibi annesini, babasını, çoluğunu, çocuğunu, eşini, işini, yaşadığı bütün gücünü, nimetleri. Ondan sonra diyor ki hayat çok sıradan, hayat çok tatsız, tutsuz, heyecan yok, coşku yokmuş. Olmaz tabii, sen sıradanlaştırmışsın ki her şeyi yani.
Hocam İmam Gazali bunu öyle güzel açıklamış ki. Allah diyor o kadar çok nimet veriyor ki.
Evet.
En acil ihtiyaçlarımız da en fazla ve en bedava olanı.
Değil şimdi mi? Hocam, hava mesela ne hava, kadar havasızlığa dayanabiliriz yani.
Şimdi hocam hiç
yani
böyle bir hava problemimiz var mı ya? Ali Rıza hocam ben sırtımda hava tüpü taşıyorum. Hani hava kalmazsa hemen takayım.
Değil mi?
Böyle bir derdimiz hiç yok. Ama hava için teşekkür ediyor muyuz acaba her nefeste? Hiç de teşekkür etmiyoruz. Halbuki
kıymetini bilmiyoruz. Ne zaman alıyoruz? Nefessiz kaldığımız zaman işte koa hastalığı vardı galiba değil mi hocam? Astımlarda da onlar var ya da nefes darlığı diyelim ki aşırı stresten kaygıdan kaynaklanan nefes darlığı falan.
Veya hocam deniz altındaki o askerler falan bazen işte hani bazı filmlerde
operasyon yapıyorlar
ya deniz altında saatle sayılı yani işte 3 saatlik havamız kaldı diyor.
Evet.
Subay yani ona göre diyor koşmayın terlemeyin
yani
hareketsiz kalın falan havayı idareli kullanalım. Şimdi yani ne kadar bol nimet. Ne evet kadar az şükür. Belki ömründe bir kere Allah'ım şu verdiğin temiz havaya teşekkür ederim diyemeyen.
Demek aklına gelmiyor.
Milyonlarca kul vardır değil mi hocam?
Tabii tabii yani. Onun için de nefes almanın kıymetini bilmiyor. Bir şeye şükretmek aynı zamanda onun kıymetini bilmek demektir.
Farkına
ama
varmak demektir.
Aynı zamanda da onun deyimini deyse tadını çıkarmaktır. Yani nefes almanın ne kadar tatlı bir şey olduğunu farkında olduğun zaman ya mutlu olmak için bu anlamda 40 tane sebep varken biz her şeyi bir mutsuzluk sebebi, eften püften şeylerde mutsuzluk sebebi sayarız. Ya nefes alıyorsun ya Allah'ını seversen ya. Nefes almak ne demek? Hadi kal bir nefessiz ondan sonra gör. Yani ağzını burnunu tut bakalım yani nefes alma ne oluyor?
Hocam bu psikoterapilerin herhalde en asli çözümlerinden bir tanesi derin nefes almak.
Evet.
Ağır ağır nefes almak. Evet. Nefesin keyfine varmak diyelim.
Hocam tasavvufta sufilere bilirsiniz lakaplarından birisi ehli nefes. Nefes ehli.
Çünkü nefesi idare ediyorlar.
Çünkü nefes insanın yaşamla olan bağını sağlayan bir şey yani. Bir de hani ruh ilahi bir nefes olarak insana üflenmiş. Yani nefesin böyle bir yüksek manevi ayrı bir değeri de var yani.
Hocam bunu Nakşiler havuz altında bunu Hızır Aleyhisselam öğretmiş. Bir zikirleri var. O çok ilginçtir. Herhangi bir suya denize girdiğiniz zaman veya bir havuza tavsiye ederim yani dinleyicilerimize tavsiye ediyorum. Suyun altında işte kaç kere Allah diyebileceğim, kaç kere La İlahe İllallah diyebileceğim.
Hmm.
Sebebi de o nefesin kıymetini öğreniyorsunuz. Yani suyun dışındaki nefesin kıymetini anlamıyoruz.
Az önceki mevzu çok ilginç yani. Suyun içinde kafasını suya soku.
Allah Allah diyor kalbinden. La İlahe İllallah diyor ve sayıyor onları işte. 11 tek rakamlarda olması gerekiyor onlar. Sebebi şu. Ya bir nefeste insan kaç kere Allah diyebiliyor. Ne güzel bir nimet. Yani Allah'a zikrediyorsunuz. O kadar bir ise fırsat verilmiş.
Bir de ne kadar yüksek odaklanma olur hocam değil mi? Konsantrasyon
zaten
olur yani.
Başka bir şey düşünebilir misiniz? Hayır suyun altında senin tek düşüncesi vardır. Acaba ne zaman nefes alacağım?
Nefes alacağım.
Bundan başka bir şey düşünmediğiniz için.
Hmm.
Hatta diyor ki sufiler her nefeste sufiye iki bayram vardır. Yani sufiler o kadar zamanı bölmüşler. En küçük ana gelmişler yani. Bir nefes alma. Hatta bir de verme onu da ikiye bölmüşler. Alırken kaç kere Allah'ın farkındasınız?
Verirken
ve ona göre bir bayram.
Değil mi?
Böyle bir insanın hocam mutsuz olması mümkün değil.
Yani bir de şey nefes almak nimet de mesela nefes vermek de bir nimet hocam değil mi?
Aynen.
Nefese veremiyorsan patlarsın yani.
Aynen işte şunu diyeceğim yani olmak için milyonlarca milyarlarca sebep var. Çünkü Allah-u Teala sayamazsınız Kur'an-ı Kerim'de. Mutsuz olmak için sayılı.
Sayılı ama kör göz onu görmüyor. Sadece o problemi görüyor. O sorunu görüyor. Ondan sonra kendi kendine şey hasta.
İmam Gazali öyle söylüyor. Allah'ın cömertliğinden dolayı Allah nimetleri yağdırdığı için nimetler görünmez olur. Mesela her taraf su. Yani içebildiğin kadar iç. elhamdülillah özellikle bizim memleketimiz, evet, özellikle sizin bölgeler Trabzon falan, her taraf su, su kaynakları. Ama çok olduğu için şükretmek aklımıza gelmiyor. Halbuki insan susuz, 5-6 saat sonra susarız.
Evet.
3-5 gün sonra belki de ölürüz.
Evet.
Yani havanın sıcaklığına göre. Ama yani bu kadar önemli bir nefes dedik, sonra hava dedik, sonra ekmek dedik. Yani Türkiye'de bir parayla olan ekmek. Gerçi su da biraz pahalanmaya başladı ama yine tabiatta bol bol su bulma imkanımız var.
Evet.
Afrikalı öğrencilerim vardı memleketimizde misafir. Onlara demişler ki Türkiye'de en çok neyi seviyorsunuz? Yani en çok hoşunuza giden şey ne?
Hmm.
Bize sorsalar belki işte Boğaz çok güzel deriz.
Hmm.
Ne bileyim falanca hamsi.
Sahiller. Hamsi bizim hamsi.
Demişler ki ülkede, sizin ülkenizde en güzel şey her tarafta çeşmeler. Yani tuvaletlerdeki suları kastediyorlar.
He.
Hiç olmazsa ekmek bulamazsak su içeriz bol bol.
Vay be.
Çünkü ben Nijerya'ya gittim. Orada en büyük ticaret su ticareti. Yani su çıkmıyor hiçbir yerden veya çıkaramıyorlar, neyse. Suyu parayla alıyorsunuz. Yani yediğiniz, içtiğiniz, banyo yaptığınız her çeşit su bir bidonla evinize geliyor.
Hmm.
Ve yani ve sarı, kirli, sağlıksız sular bize. Onu da söyleyeyim. Ve bizim gibi temiz su nerede? Yani bizim normal çeşmemizde akan İstanbul'un suları oranın içme suyundan 10 kere daha kaliteli.
Hmm.
Onların parayla aldıkları sudan. Şimdi Allah-u Teala çok verdiği için yani zuhurunun şiddetinden diyelim biz buna.
Ha evet evet.
Hani nasıl Allah'ın zuhuru çok şiddetli, o yüzden görünmüyor derler ya.
Evet evet. Hani şeyde böyle polis sorgularında olur, bazı filmlerde vardır hocam. Sanığın gözüne aşırı ışık tutulur. Şimdi aşırı ışıkta artık şey, göz o kadar kamaşıyor ki sanki kapkaranlık yani geliyor. Yani zuhurun şiddeti böyle bir şey. Yani gözünün görmesi için ışık lazım. Ama aşırı ışık oldu mu ha karanlık olmuş ha aşırı ışık olmuş. Aynı noktaya geliyor yani.
Evet, şimdi hocam buradan gelelim. İmam Gazali şimdi bu beş sebebi Rabbimiz için ele alıyor tek tek. Diyor ki mesela birinci sebebi ele alalım. O neydi? Kişinin kendi varlığını, kemalini ve devamını sevmesi. Yokluğunu, noksanlığını, kemalinin azlığını sevmeyip ondan nefret etmesi. Yani kemalin azlığı şu demek. Diyelim ki dizleriniz ağrıyor, bükülmüyor mesela. Gözleriniz görmüyor. Evet, hayattasınız ama gözünüz görmeyince bir yarım insan oluyorsunuz bir anda. Yani.
Evet.
Bu canlının yaratılışında mevcut olan bir özelliktir. Kişinin bundan ayrılması düşünülemez. İnsanın hayatta kalmayı sevmesi, kendini sevmesi Allah'ın bize verdiği tabii bir şey diyor. Yani bunda diyor ayıplanacak bir şey yok. İşte bu birinci ve tamamen zati olduğu sanılan sebep son derece Allah Teala'yı sevmeyi gerektirir. Çünkü kendisini ve Rabbisini bilen, varlığının devam ve kemalinin kendisinden değil Allah Teala'dan olduğunu kesin olarak anlar. Yani ben güçlü kuvvetli bir insansam
Allah sayesinde.
Allah sayesinde. Yani kendim bunu para verip almadım bedenimi. Allah beni korumasaydı, hava göndermeseydi, su göndermeseydi hayatta kalamazdık. Onu yoktan var eden, yaşatan, kemal sıfatlarını yaratmakla kendisini olgunluğa ulaştıran ve olgunluğa ulaşma sebeplerini yaratan, bu sebepleri kullanmaya hidayet edenin, yani yol gösterenin Allah Teala olduğunu bilir. Yoksa kendi başına insanın ne varlığı ne de devam ve kemali olabilir. Yani kendi başımıza bir varlık, hayatta kalma şansımız yok diyor. Buradan da şunu söylüyor. Belki de Allah'ın fazla olup onu var etmesi sırf yokluk idi. Eğer Allah bizi var etmeseydi şu anda yok olacaktık biz.
Evet.
Yani var olmamız gerektiren bir sebep yok aslında. Yok olmamız gerektiren çok sebep var.
Evet.
Çünkü her an bu kainat bitebilir. Güneş bitebilir. Enerjisi tükenebilir. Ama Allah devamlı gönderiyor hocam. Diyor ki eğer yaşatmak için de Allah'ın lütfu olmasa var olur olmaz yine yok olacaktık. Eğer Allah Teala'nın onun hilkatinin kamil olmasını kendi fazlıyla murad etmeyeydi noksan olacaktı. Hatta hocam şöyle diyor sufiler, bir mahlukat gördüğünüz zaman şöyle düşünebilirsiniz. Yani bir yılan gördük. Ya bu yılan niye yılan oldu? Ben de yılan olabilirdim. Bu yılan da insan olabilirdi.
Evet.
Ya hocam sufiler öyle ilginç varlıklar ki her şeyden evet, bir şükür için
bir sebep buluyor yani.
Buluyorlar. Bu ağaç. Ağaç güzel hoş ama bir yere hareket edemiyor mesela.
Evet.
Ömür boyu
oraya mahkum.
Oraya mahkum.
Yanında dere olsa, o kuruyor olsa ulaşamıyor oraya.
Ya.
O derenin yanında kuruyan ağaçlar olabiliyor yani.
Yani ben ağaç olabilirdim, bu ağaç da insan olabilirdi. Yani düşünürsek tefekkür etmek için, Allah'a şükretmek için, Allah'ı sevmek için çok sebepler var. Şunu diyor hocam, hani bize birisi iyilik yapıyor, çok seviyoruz. Anne babamız, patronumuzu seviyoruz. Hele patron cömertse.
Evet.
Sen diyor Allah'ı daha çok sev. Çünkü Allah karşılıksız veriyor, çalıştığın için değil, bedavadan veriyor. Ve o kadar çok veriyor ki şükretmeyi de unutuyoruz bazen.
Evet.
Mesela bir insan patronu her zaman şükreder. Niye?
Teşekkür ederim.
Patronun cömertliği 40 yılda bir kere tutar.
Evet.
Bize bir ikramiye verse 3 ayda bir kere çok keyifli olursunuz.
Evet.
Allah-u Teala her saniye ve salise ikramiyeler yağdırıyor tepemize. Farkına bile varmıyoruz hocam yani.
Evet. Bu arada hocam yeri gelmişken İbn Arabi Hazretleri Futuhat-ı Mekke'de bir şey anlatıyor. Aynı zamanda tabiatı sevme konusunda sufilerin tutumunu göstermesi bakımından çok çarpıcı bir anlatım. Diyor ki sen kurumuş bir ağacın altında sırtını verip gölgelendin ya dedi. Diyelim ki biraz ileride de şey var diyor, göl var, dere var. O sen onun gölgesinden yararlanman bir arkadaşlıktır dedi. Sırtını ona verdin, gölgelendin.
Arkadaşsan
sen ondan faydalandın ya. Gideceksin o gölden, o dereden su alıp onu sulayacaksın diyor.
Dehşet bir şey hocam ya. Şu yani, anlayış olsa.
Değil mi?
İstanbul cennet gibi olmaz mı Allah aşkına? Her taraf ağaçlar olmaz mı?
Ve bu yaşadığımız yeryüzündeki bu ekolojik kriz olur mu yani?
Hocam şimdi gençlerde böyle bir mana eksikliği var ya. İnanın parklarda ve bahçelerde ben üzülüyorum. Aklı başında yani, çocuklar değil. Yani evet. Çocuklar 7-8 yaşında bir çocuk ağacı sallar, ağaca tırmanır, dallarını kırabilir.
Evet.
Ama bakıyorsunuz 15-20 yaşında bir adam da, adam artık onlar, çocuk sayılmaz.
Evet.
Yani parktaki spor aletlerini kırıyorlar, ağaçları kırıyorlar manasızca. Yani hocam çok dehşet bir zamana geldik. Yani nerede İbn Arabi'nin anlayışı?
Evet.
Nerede modern insanın parkları, bahçeleri harap etmesi, bekçiler konuluyor, polis konuyor.
Evet.
Yine akından gelinmiyor hocam.
Bu bir de şey olarak hocam, bu diyelim ki bireysel hastalıklı haller. Öbür tarafta Rönesans'ın başlangıcındaki filozoflardan bir İngiliz filozof var, Bacon. Bacon'dan itibaren hocam, Bacon'a kadar batıda bile, Avrupa'da bile şey var. Tabiatı insan ve tabiatı kader birliği halinde geliyor. Bacon'dan itibaren tabiatı bir şey gibi görmeye başlıyor, köle gibi görmeye başlıyor. Bilgiyi sadece güç olarak görüyor ve amaç tahakküm oluyor. Egemenlik kurmak oluyor.
Tabiatla beraber hareket etmek değil tabiatı
ona tahakküm etmek.
Tahakküm etmek.
Yani mesela diyelim ki bir çiftçi her zaman şunu bilir. Ne ekersem onu biçerim ve toprağa iyi bakmam gerekir yani. Aşık Veysel'in dost dost diye yani toprak vurgusu
benim
mesela.
Benim dostum, benim yarim kara topraktır.
Kara topraktır derken o tasavvuf geleneğinden bir yansımadır orada yani Bektaşi kültürü üzerinden. Dolayısıyla Batı kültürü bu anlamda neye sebep oldu hocam? Yeryüzünü şeysiz hale getirdi, yaşanmaz bir hale getirdi. Şimdi küresel ısınmayla birlikte yeryüzü bir büyük şey altında, kriz altında, atmosferin birkaç derece daha ateşinin yükselmesi durumunda kutupların erimesi, deniz seviyelerinin yükselmesi, ada ülkelerinin su altında kalması gibi çok büyük felaketler var. Yeni yeni artık şeyle tabiatla barışmak gerektiğinin farkına varmaya başladı Batı. Ve o anlamda şey yani ekoloji dünyasında sufilerin bu görüşleri de çok şey bulunuyor.
İlginç bulunuyor. İlginç bulunuyor. Yani evet. Bunlar normal olması gereken şeyler.
Evet.
Allah bizi bu tabiat içinde yaratmış. Biz bu her tabiatı Allah'ın bir ihsanı olarak gördüğümüz için ona hani bize eli uzatılan eli ısırmak gibi derler ya hocam. Hani evet. Bazı insanlar vardır nankördür. Yardım etmek için elinizi uzatırsınız, elinizi koparmaya çalışır.
Evet.
Şimdi tabiat Rabbimizin bize en büyük ihsanı. Ağacıyla, kuşuyla, denizdeki balinasıyla bunları güzelce kullanmak var. Yani keserken bile Peygamber Efendimiz eziyet etmeden hızlıca kesin.
Evet.
Gözünün önünde bıçak bilemeyin diyor hayvanların. Şimdi nerede bu anlayış? Yani dayandığın, gölgelendiğin ağaca su taşı, su getir diyor.
Evet. Şimdi ona arkadaş de oldun diyor yani artık. Yani bir arkadaşlık hukuku var diyor orada. O çok şey geldi bana yani. Çok çarpıcı. Yani insanın demek sadece insan arkadaşı değil hocam. İnsanın işte kedi arkadaşı da olur, ağaç arkadaşı da olur, çiçek arkadaşı. Demek ki bir sohbet, muhabbet var yani
bunun
orada.
Bunun aslı Peygamber Efendimizin şu hadisinden geliyor kıymetli hocam. Diyor ki bu Uhud Dağı diyor bizi sever, biz de bu dağı severiz. Yani Peygamber Efendimiz'in bir dağ da arkadaşıydı. Bütün mahlukat, hayvanlar arkadaşıydı. Ağaçlar, bütün canlı varlıklar Peygamberimizin dostuydu. Bir gün bir deve ağlıyor. Diyor ki sahibi sen buna çok yük vuruyorsun. Yavrusuna süt bırakmıyorsun diyor bir de. Ondan şikayet etti sana diyor. Yani hayvanlar gelip Peygamber Efendimiz'e bir gün sahabe birkaç yavru serçe kuşun ellerini almışlar. Anneleri böyle feryat ediyor. Kim diyor bu kuşları annesinden ayırdı diyor. Kızıyor peygamber. Yerine koyun çabuk yavruları diyor. Bir keresinde büyük bir orduyla peygamberimiz Mekke fethine giderken bir köpek yavrularını emziriyor yolda. Ordunun şeyini, güzergahını değiştiriyor.
Of.
Koca bir ordu yani köpeklere şöyle bir
defol demiyor yani.
Desin, ya da yani. Hayvancağız kaçar gider. Yok diyor.
Ordunun yolu değişiyor.
Ordunun yolu değişiyor hocam. Yani anlatsak yani şu bizdeki hayvan sevgisini, tabiat sevgisini. İnanın Batılılar bize hayran kalır ama şunu söyleyeyim hocam araya girmeden. Tam tersi bugün Müslümanlar deyince canice insanları katleden, kadınlara evet, zulmeden.
Böyle bir portre çiziliyor.
Hayvanları işkence eden. Hocam ikinci bölümü unutmayalım işte şu hayvanları yapan işkenceden bir parça bahsedelim. Evet. Son zamanlar gazetelerde bunu da çok görüyoruz.
Evet, çünkü Allah'ın muhabbeti bu anlamda insanın tabiata da, hayvanlara da, bitkilere de yansıtması gereken bir şey. Yani bir açıdan baktığımız zaman konuyu dağıtmış gibi görünüyoruz da öyle değil yani. Sevgi sadece şeye değil, insandan insana değil yani. Taşı, toprağı da insanın sevmesi gerekiyor. Allah'ın bir ona emaneti olarak yani.
Hocam sevgi konusu çok bereketli bir konu yani. Açtıkça evet. Elhamdülillah insana böyle güzel duygular geliyor. Şimdi demişti ki İmam Gazali Hazretleri birinci bölümde, varlığımızı seviyorsak, kemalimizi, devamımızı seviyorsak Allah'ı sevmeliyiz. Bir de şunu söylemişti hocam buna binaen. Tabii bizim varlığımıza yardım eden tabiatı, kuşu, anamızı, babamızı, her neyse onları da Allah için sevmeliyiz. Yani bir taşı da Allah için sevebiliriz. Allah'ım evet. Şu taşı, şu mermeri ne güzel yaratmışsın ya Rabbi. Yani dediniz ya biraz önce hocam ağaçla dost olmak.
Evet.
Yunus Emre kuşlarla dost olmuş. Dağlarla dost olmuş Peygamber Efendimiz. Bugün buna çok muhtacız.
Evet. Yani
hocam oradan da şuna gireceğim esasında. Bugün hocam bu gazetelerde falan bence çok hoşuma gitmiyor. Reklamı da yapılıyor biraz maalesef. Hayvanlara yapılan eziyetler.
Evet.
Yani bir insan bir kuzuyu keser, koyunu yer. Yani eziyet etmeden. Bir dakikada keser, bitirir işini. Ama hayvanın ayaklarını kesip, kulaklarını kesip böyle bir acayip ağzını bantlayıp. Hocam bunlar nedir Allah aşkına ya? Nedir bu nefret ve öfke?
Ya işte şey, sevginin hakkını vermeyince yerini ne alıyor hocam? Nefret alıyor.
Çok güzel hocam. Sevginin
hakkını vermeyince yerini nefret alıyor. Şimdi
yani bir şey sevemezseniz ister istemez sanki nefret ediyormuşsunuz.
Tabii adalet olmayınca ne oluyor hocam?
Zulüm geliyor.
Zulüm. Yani boşluk yok orada yani. Boşluk yok orada. Doğrudan zulüm var yani.
Yani siz her durumda ya zalimsiniz ya adilsiniz.
Ya adilsiniz yani. Arası olmuyor.
Ortası buna. Olmuyor.
Ortası olmuyor. Dolayısıyla her şey de yerli yerinde olması gerekiyor. Mevlana adaleti tanımlarken bir şey yerine koymaktır diyor. Bir şey yerine koymadın mı zulüm. Yani sevmen gereken şeyi sevmen gerektiği kadar sevmelisin.
Aşırı sevgi de zulüm.
O da
yani
zulüm.
Bazen bir kuş için bir savaş açıp insanı öldürmek de.
Tabii ya işte insan modern zaman insanın işte cep telefonuna, arabasına, araç gereçlerine karşı olan aşırı sevgisi bunun bir yansıması.
Hocam Nurettin Topçu'nun çok güzel sözü var. Siz de bilirsiniz ya Allah diyor yani insanları sevilmek için yaratmıştır.
Evet.
Annemizi, babamızı, çocuğumuzu, evet. Eşimizi. Eşyaları ise kullanmak için yaratmıştır. İnsanlar ise eşyaları seviyor, insanları istismar edip
onları
kullanmaya çalışıyor.
Evet yani rahmetli Topçu hem sosyoloji ve felsefe alanında çok büyük birikimleri olan hem de tasavvuf alanında çok istisnai bir düşünce insanı. Marif Vakfı'nın da referans isimlerinden birisi Nurettin Topçu Üstad, onun Marif Davası kitabı.
Eyvallah.
Referans alınmış. Yeri gelmişken almış.
Evet. Ondan. Şimdi hocam şöyle diyor. Hulasa varlıklar arasında bizatihi kaim olan yalnız Allah'tır. Ondan başka her şey onun kuvvet ve kudretiyle vardır. Bizim gücümüz, kudretimiz ondan alınmıştır. Hatta Mevlana Hazretleri buyuruyor ki insanın diyor cemali de Allah'tan yansımadır. Yani bir hanım, bir çocuk, bir küçük kedicik, köpekçik ne kadar güzeldir. Ama diyor bir süre sonra Allah güzelliğini alır onlardan ileri yaşta.
Evet.
Onları ölüme çağırmak için. O diyor güzel saçlar olur, dökük saçlar.
Evet.
O güzelim diyor pehlivanları koltuğunun altında ezen o pehlivan koltuğa başkası girer yürüsün diye.
Yürüsün hocam, diye.
Harika örnekler veriyor hakikaten. Ne güçlü o halterciler, o pehlivanlar,
evet,
o boksörler.
Evet.
Geçen bir yerde anlattılar. Yani bir vurduğu zaman bir ton adam yumruk.
Yani normal bir insanın, araba vurmuş gibi vuruyor yani.
Bir insanın vurması hocam herhalde 50-60 kiloymuş. Orta halli boksörler 100 kilo vuruyormuş. Geçen bir yerde dinlemiştim de. Hani her boksörün böyle 300-400 kilo vurduğunu zannederdim. Hafif sıklet boksörler 100 kilo civarında vuruyormuş. Birisi demiş ki ben kaç kilo vurabilirim falan. Hocam sen 20-30 kilo vurabilirsin demiş. Yani şimdi o pehlivana bakıyorsun. Sonra bakıyorsun yaşlanmış, el ayağı titriyor.
Şey Muhammed Ali Kılay'ı düşünen hocam.
Aklımdan geçti ama söylemedim.
Evet. Yani Parkinson hastalığı.
Son hali
mesela kadar ayakta durmakta ve yürümekte şey diyor. Zorlanıyordu yani.
Nasıl hocam, kelebek gibi uçarım, arı gibi sokarım, evet, falan diye böyle yani şeyleri vardı hakikaten. Öyle hızlı adam ki,
evet,
uçuyor yani adam yakalayamıyor. Bir anda da sizi bir vuruşta
deviriyor yani.
Nakavt yapıyor yani, evet, insanlar. İşte diyor o cemal diyor hep Allah'tandır. Eğer diyor Arif bunun Allah'tan olduğunu bilirse yaşlandığı zaman da korkmasın. Ona diyor zarar gelmez.
Evet.
O yaşlandık, bize bir hocamız vardı. Alim kocadıkça koçlaşır derdi. Alim ve bilgi insanlar yaşlandıkça kıymeti artar. Ama diyor bu güzellik benimdir diyen, bu zenginlik benim kendi malımdır diyen, bu sağlık sıhhati ben kendim çalıştım da elde ettim, çok spor yaptım diyen gafil diyor. Yaşlanınca bunları kaybedince o zaman diyor çekilmez bir insan olur. Kendini de harap eder diyor hocam. Mevlana'nın çok güzel de böyle. Yani en büyük sıkıntı şu hocam. Diyor ki İmam Gazali bizatihi kendi başına var olan, kendi başına zengin olan, kendi başına her şey olan Allah'tır. Bizimki hep Allah'tan alınmadır.
Bir emanet yani.
Emanettir.
Şimdi şey de ilginç hocam. Mesela bu emanet olarak kabul etmedin mi? Diyelim ki gençliğini, enerjisini ve gücünü Allah'tan aldığına inanmayan, onları bizatihi sahip olduğunu, onların maliki olduğuna inanan insan, emanet olduğunu düşünmeyen, bunları kaybettikçe bu defa kendi kendinden nefret etmeye başlıyor.
Aynen.
Ve bir negatif duygularla dolup taşıyor. Ya da bir kadın güzelliğinin Allah'tan bir emanet olduğunu
değildi,
bilmeyince
deyince,
bu defa yaşlandıkça, kırışıklıklar arttıkça bunlardan nefret etmeye,
toplumdan kaçmaya başlıyor.
Evet. Dediğiniz gibi toplumdan
bu halimi mesela, kimse görmesin
ben,
bu, diyor mesela.
Evet, ben öyle genç ve güzel halimle, halbuki o yaşlılığın da kendine özgü bir güzelliği vardır. Güzelliği sadece gençliğe özgü, yani kırışıklıkların da kendine mahsus. Ara güler toprağı bol olsun. Onun siyah beyaz fotoğraflarında mesela o insanların şeye yüz hatlarındaki kırışıklıklar, gülümseme ama aynı zamanda kırışıklıkları mesela çok görürsünüz. Şey sanki tek kalelik bir fotoğraf ama şey gibi, film gibi yani. Üzerinden, anlatıyor sanki yani bir zaman var arkasında yani.
Şimdi hocam diyor ki Mevlana Hazretleri de onu söylüyor. Yani Allah'tan geldiğini ve bizde ödünç ve ariyet olduğunu bilirsek sıkıntı çekmeyiz. Hatta sahabenin çok güzel bir hocam hikayesi var. İsmi aklıma gelmedi ama sahabeden bir zatın çocuğu hasta. Çocuğu vefat etmiş. Akşam adam eve geliyor. Şimdi hanım resmen terapi yapıyor. Tabii bunlar sahabeler, büyük insanlar.
Evet.
Ya diyor, efendi diyor, yan komşu var ya diyor, bize bir şey ödünç vermişti. İşte kazan, tencere, insan komşudan ödünç alır.
Hı hı.
Bugün gelmiş istiyor bizden diyor. Hanım tabii vereceksin, Allah Allah, adamdan ödünç almış. Verilmez mi diyor yani. Seninki de Allah aşkına.
İş mi, akıl mı yani?
Yani kadın böyle ona bir ders vermek istiyor aslında. Ya diyor tencere istedik ödünç. Aradan geçmiş bir ay. Şimdi istiyor bizden. Böyle şey. Tabii olur diyor. Sana ödünç aldık diyor. Onu geri vereceğiz. İyi madem diyor. Şimdi size bir şey söyleyeceğim. Üzülme diyor. Nedir diyor. Çocuğumuz vardı ya, Allah'ın bize emanet verdiği.
Allah
şimdi vefat etti. Allah geri aldı çocuğu. Veren o.
Alan da o.
Alan o. İşte bu, hatta bizim Hüdayi Hazretleri'nin bir tek erkek evladı var. Öldüğü zaman bu şiiri söylemiş. Alan sensin, veren sensin, dahi neyimiz var? Bizim hiçbir şeyimiz yok ki. Şimdi bu insan rahat.
Evet.
Güzeli gelden gitmiş. Ne yapalım ya Rabbi? Gençlikte verdin. Şimdi aldın. Çok güçlüydüm. Öküzü bile yıkardım bir vuruşta.
Evet.
Şimdi yani kedi bile kaçmıyor benden. Allah verdi, Allah aldı. Bu insan rahat insan. Sevgisi ama tam tersi olursa hepsi benimdi. Bu mal benimdi. Bu güzellik, bu gençlik dersen gittiği anda yani altınızdaki kilim
çekiliyor.
Çekiliyor ve düşüyorsunuz.
Şey ilginç hocam. Yani mesela kapitalizm, modernite öyle bir hale getirmiş ki yaşlanan insanları toplumdan artık dışlıyor. Nasıl tımarhanelere tıkılıyor akıl hastaları?
Yaşlılar şeye tıkılıyor.
Yaşlıları da huzur evlerine. Yani yaşlılar çoluk ve çocuklarıyla birlikte ne yapmıyor? Kalamıyor. Niye? Çünkü onlar artık öte tarafa gidici olarak görüyor. Yani yaşlıların, yaşlılarla deyim yerindeyse gençlerin bir arada yaşaması artık kabul edilmez hale geliyor.
Yaşlıysan git yaşlılar evine. Ne işin var senin insanların arasında?
Senin yaşam alanın orası yani.
Yani hocam
ama
sanki...
çok görünür olman ne yapmıyor? İstenmiyor. Hmm. Niye? Çünkü yaşlılık döneminde o kadar tüketici değilsiniz. Ne olacaksınız? Genç, enerjik, dinamik olacaksınız.
En azından şunu var
hiç
hocam.
Hiç durmadan bir tüketim çarkında
tabii,
olacaksınız.
Tabii. İnsanlara ister istemez ya, ölüm hatırlatıyorsunuz. Şimdi adam yaşlıyı görünce ya ben de yaşlanacağım sonunda diyor. O zaman
ki,
bu da çalışmanın ne manası var tüketmenin?
Yürümekte zorlanıyor olabilir. İşte yardıma ihtiyacı, desteğe ihtiyacı olabilir ama halbuki bunlar iç içe olması lazım. Mesela şehirlerde hocam dikkat ederseniz geleneksel şehirlerde kabristan şeyin içindedir. Şehrin içindedir.
Ölüm hatırlansın diye.
Ölüm bilinsin diye. Karadeniz'de hocam nasıldır biliyor musunuz? Birçok yerde.
Biliyorum hocam.
Evin bahçesindedir yani. Çaylığın, fındığın, fındıklığın falan. Yani
evet.
Böyle ortak kabristan daha azdır ve şeydirler. Anne baba diyelim ki çocuğu şehit düşmüştür ya da küçükken daha doğarken kaybetmiştir. Onunla sohbet eder, muhabbet eder. Yani böyle yaşarlar. Ölüm yaşamın dışında değildir. Onun için ölüm garipsenmez. Ölüm korkulası bir şey yani dehşet bir şey olmaktan korkulur da dehşet bir şey olmaktan çıkar yani.
Yok oluş değildir.
Yok oluş değil evet.
Şimdi yani yaşlılar yok olsun.
Evet.
Özür dilerim ama yani çirkin insanlar göze gözükmesin.
Yani şey gibi hocam İskandinav ülkelerinde eski zamanlarda şey adeti varmış. Çok yaşlı olanları uçuruma getirip oradan kendine bakamayacak hale gelmişse yuvarlıyor. Veya mesela Eskimo'larda bir adet var. Bir insan artık iyileşemeyecek kadar hastaysa bakacak durumları yok ya da kendine bakacak kadar bakamıyorsa yaşını aşırı yaşlanmışsa şeye küçük buz parçalarına yüklüyorlar. Güle güle diyorlar yani.
Ya ne acımasızmış hocam.
Ne acımasız yani.
Hakikaten evet. Vahiy olmadığı
ama
zaman.
Ama hocam ben şeylerin hasta ve yaşlıların şeyden koparılmasını, toplumdan koparılmasını, tecrit edilmesini de böyle görüyorum. İnsanlar artık diyelim ki evde hasta yatağında da vefat edebilir. Ama ölümü o kadar yabancılaştırılmışız ki hasta yatağında çünkü bazen hani tedaviye daha cevap vermiyor değil mi?
Evde ölsün ne güzel.
Ama hastanelerde şimdi terminal bölümleri var büyük hastanelerde. Terminal yani gidecek artık yapılmıyor. Yoğun bakım falan da değil yani.
Ölsün
orası.
Diye öyle koyuyorlar.
Orada bekliyor. Benim bir yeğenim diyorum bir yakınım vardı. Orada terminal bölümünde çalışıyordu. Ali abi diyordu bugün 7 tane paket yaptık. Ne paketi kız? Öldü işte diyor paketledik
Allah Allah.
Yani
paketledik.
Dil kadar, böyle yani
ne kadar acı bir şey
yani şeyin o kızcağızın dili değil de o
kültürü
terminoloji
yani
öyle kültürü
onun efendinin yani kötü niyet olduğundan değil
evet yani, terminoloji öyle yani
şimdi
dolayısıyla ben bunu şunu diyorum yani sevgisizliğin yansımaları var yani sevgi sadece edebiyatta olmuyor eğer siz yaşlınızı da hastanızı da yardıma muhtaç olan insanı da sevgiyle bakamıyorsanız böyle sadece karşılıklı cins arasındaki ilişkiden ibaret görüyorsanız o gerçek bir sevgi olmuyor yani.
Vallahi hocam bugün o kadar güzel konulara değindik ki yani hakikaten çok da yoğun konuşuyoruz onu da söyleyeyim. Ben bazen bazı sohbetler dinliyorum bir cümleden bir saat sohbet çıkarıyorlar. Çok farklı konulara geldik hakikaten.
Ama yani, sevginin yansımalarını hesaba katmadın mı bir anlamı yok ki hocam yani.
Ya hayatın manası kalmıyor.
Evet.
Tabii hocam şimdi şöyle. İşin başında Allah'ı sevmekle başlıyor.
Allah'ı
sevmek, Allah'ın kullarını sevmek, peygamberlerini, kitaplarını dalga dalga hani taş atıyorsunuz nehre de göle nasıl böyle dalga dalga sevgi
aileleri
diyelim biz buna. Bunu yapamazsak hayat da bir manasız.
İşte hocam çok ilginç. Mesela narsistler, çağımızın en yaygın ruhsal hastalığı narsizm. Şeyler böyle söylüyor. Psikoterapi, psikiyatri dünyası bunu söylüyor. Narsistler sevmiyor mu? Seviyor. Kendini seviyor. Şimdi
ölçüsü seviyor
bile. Ve ilginç narsizm aynı zamanda bir hastalık. Ne demek? Demek ki insanın bu sevmeye insan mecbur. Kendini değil, kendini sevmeli de hastalıklı sevmek değil. Sahi sevgiye muhtaç insan. O nedenle Amerika'da mesela bir yanda en yaygın hastalık diyelim ki narsizm. Öbür yanda en çok satan kitaplar arasında Mevlana'nın Allah aşkına anlatan kitapları.
Çünkü ihtiyaç
demek
var.
Demek ki ihtiyaç. Yani bu narsizmi yenmenin yolu yani aşktır.
Çok güzel hocam, bir konuya girdik.
Ve burada hemen şurada bir dipnotu düşeyim hocam. Şeyde psikoterapilerde narsizm aynı zamanda iflahı mümkün olmayan bir hastalık olarak tanımlanıyor. Yani bakın, bir yanda en yaygın hastalık narsizm, hatta çağımızı tanımlamakta evet, narsizm çağı olarak da niteleyen şeyler var. Düşünce insanları var. Öbür tarafta da narsizmi yenmenin yolu terapide yok ama tasavvuf şey diyor, aşktır diyor yani.
Hocam tam şimdi Gazali Hazretleri'nin bu dediğiniz şeylere cevap veriyor. Yani bu sevgisizlik, narsizmin sebebi Allah'ı sevmemektir. Onu sevememesi kendine ve Rabbine olan cehaletinden ileri gelir. Adam cahil, zır cahil. Bir de psikoloğum diye, filozofum diye, scientist diyorlar işte, ilim adamıyım diye geçiniyorsa, ekonomistim, en büyük bankacıyım olabilirsin kardeşim. Yani bunlar hep buna yani, aklı maaş diyor.
Buradaki cahillik bilgisizlik değil, hikmetsizlik, irfansızlık yok yani.
Ya adam dünyanın en büyük ekonomisti. Ama işi gücü adam sömürmek.
Evet.
İşi gücü ulusları soymak, soymak. Bu kadarlık akıllı diyor yani Mevlana Hazretleri. Filde de var, kaplanda da daha iyisi var.
Yani.
O da gidip avlıyor yani. Pusuyu evet, atıyor ceylan. Ceylanı güzelce yakalıyor. Yani bu aklı maaş diyor buna sofiler. Çok da büyük bir marifet değil.
Yani geçimlik akıl, geçimlik işi.
Akıl. İşte Allah'ı sevmek esas. Onu sevmemesi cahilliktendir. Marifet zayıf olursa muhabbet de zayıf olur. Dediniz hocam şimdi nasıl bu bencilliği, bu narsizmi yeneceğiz? Önce adam kendini bilecek, Allah'ı bilecek, marifete ulaşacak. Marifet olacak ki muhabbet olsun. Marifet olmazsa muhabbet de olmaz. Yani eşini sevemez, çocuğunu sevemez, sevse de bencilce sever. Kuşu sevemez, balığı sevemez, sevse de sadece yemek için sever. Devam ediyor hocam. Marifet ne nispette kuvvetli olursa muhabbet de o nispette kuvvetleşir. Hocam, o zaman hocam sabahtan beri konuştuk.
Evet.
Sevgisizliğin tek çaresi var. Marifetullah'a ermek. Niye evet, alakası var şimdi hocam? Yani sevgi ne demek, bilmek ne demek? İşte bilen insan seven insandır diyor. Bilmeyen insan sevemeyen insandır ve sevemeyen insan cahildir diyor Gazali Hazretleri hocam.
Evet. Yani tabii buradaki marifet ve bilginin şey olduğunu, kalp merkezli olduğunu,
Allah'tan gelen, peygamberden gelen ve tecrübeyle zenginleşmiş bilgi diyebiliriz. Bir bilgi.
Yani onun için sevmek için yani şefkatini, merhametini de harekete geçirmesi lazım. Kalbi harekete geçirmenin bir yolu olarak yani. Eğer şefkat duymuyorsa, merhamet duymuyorsa muhabbet dediğin daha yüksek bir şey. Şefkat ve merhamet olmadan o gelmiyor yani.
Bir de hocam yani transpersonal diyoruz ya yani, evet, kişinin evet, ötesi. Bizim bir ötemizde Allah var, bizi yaratan, bizi seven demediğiniz sürece kendimizi daha yüksek bir hedefe, hani bunu şey de söylüyor hocam, insan diyor kendini aşmalı, kendini daha büyük bir hedefe kilitlenmeli diyor bütün bu
psikologlar.
Benden daha büyük, daha kamil, daha mükemmel bir varlık var demediğiniz sürece, ilişkilerimizi o üst merkezden yönlendirmediğimiz sürece bencil kalmaya mahkumuz. Çünkü diyorum ki en üstte ben varım.
Evet.
Benden bir sonrası yok. Böyle diyen bir insan o zaman ister istemez dünyanın merkezine kendini koyuyor.
Evet. Yani Nietzsche'nin dediği Tanrı öldü diyor. Devam ediyor. Onu biz öldürdük diyor. Sonra devamı var, bir cümle daha diyor ki o zaman onun yerini almalı değil miyiz?
Biz Tanrı olmalıyız. Haşa.
Yani bu nereye gidiyor? Firavun'un hani ben sizin ene rabbukumul
ala diyor, evet.
Yani ben sizin en yüce Rabbiniz değil miyim diyor yani.
Bunu İmam Gazali açıklıyor. Rububiyet sıfatı diyor buna.
Değil mi hocam?
İnsan diyor önce yeme içmek, sonra işte cinsellik sevgisi, sonra zenginlik falan filan. En son diyor bütün bunları da kemale erişince, paraya sahipsiniz falan filan, o zaman bir başbakan olayım dersiniz. Yani lider olmak, sevilmek, hatta bunda da sonsuz şekilde sevilmek istersiniz. Herkes bana mutlak itaat etsin. İşte görüyoruz bazı geri kalmış ülkelerde bir bazı adamların resimleri, Esed'in resimleri her tarafta. Saddam'ın resimleri vardı bir ara.
Evet.
Adam yani bir tuvalet kalmış konulmayan, her odada her vatandaşın, hatta bazı ülkelerde hocam arabanın ön camına yapıştırıyorlar o resimleri. Yani işte delilik ya.
Bu kadar.
Yani yolu göremeyeceksin bir adam. Tam camın kenarına falan yapıştırmışlar ama o kadar delilik yani. Şimdi hocam bugün konuyu da kapatmak durumunda kaldık. İnşallah haftaya devam ederiz. Yani narsizmin sebebi Allah alem marifetullah eksikliği, Allah sevgisi eksikliği. Bir üst sevgiye ulaşamadığınız sürece O alt sevgi sizi hatta tahrip ediyor.
Evet.
Sizi, ailenizi ve hatta çevreyi, hatta hocam kainatın düzenini
bozuyor. Kendine de zarar. Hadi yani kendine de kar değil uzun dönemde. Belki diyelim ki bu yolla güç, nüfus sahibi olabiliyor. Mal mülk sahibi olabiliyor ama o kalbinde şeyi bulamıyor.
Hocam inşallah bunu haftaya daha da bir güzel işleriz.
İnşallah.
Çünkü marifet işine giriyor iş biraz. Kendini bilen Rabbini bilir.
Evet.
Kendini bilen Rabbini bilen Rabbini sever gibi biraz daha hocam, evet, bu denklemi çoğaltalım.
İnşallah.
Muhterem dinleyicilerimiz, Ali Rıza Bayzan hocamıza çok teşekkür ediyoruz. İnşallah önümüzdeki bir programda buluşuncaya kadar hepinizi Rabbimizin affına, merhametine emanet ediyoruz. Sevgiyle kalın, hoşça kalın efendim.